11. pedal.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Sakın beni unutma. Kendim uzaktayım, hayalim yakın. Resmimi saklayın, atmayın sakın. Cismim uzak ise hayalim yakın. Resmime baktıkça ağlama sakın. Sanki hep bildiğimiz, hissettiğimiz fakat zamanla unuttuğumuz bir duyguyu ansızın hatırlatıyor yukarıdaki cümleler. Yıllarca gurbetten sevdiklerimize yolladığımız her fotoğrafın ve kartpostalın arkasına buna benzer cümleler yazılırdı. Unutulmaktan ve binbir zahmetle gönderilen fotoğrafların bir kenara atılmasından duyulan korku dile getirilirdi. Oysa unutmak, bir kenara atmak şöyle dursun, günde sayısız kez okunurdu kartpostallar, akla gelen her an bakılırdı o fotoğraflara. Ömrüm rüzgar önünde sallanan bir yapraktır. İnsan fanidir, en son olacağı kara topraktır. Resmim hatıradır bakın, kıymetimi bilmeyene vermeyin sakın. İbrahim Germeç, Bohum 1964. Emine, resmim bir hayaldir. Eğer ben ölürsem, resmim ebedi sizlere hatıra olur. Resmimi saklayın, sakın yırtıp atmayın. Niyazi Koçak'tan eşine, Stuttgart 1971. Yazı yazdım satıra, ölüm gelmez hatıra. Eğer ben ölürsem, bu fotoğrafım kalsın size hatıra. Kıymetim varsa cebinizde saklayın. Kıymetim yoksa sakın Hollanda topraklarına atmayın. Türkiye sınırına gelince yırtın. Yeğenlerinden Hollanda'daki amcalarına Betül Uzun 1970. Eskiler suret dermiş fotoğrafa. Arapça'da görünüş, biçim anlamına geliyor. O zamanlar fotoğraf çektirmek, bir yerlere kart ya da fotoğraf postalamak lüks sayılacak şeylerdi. Uzaklardan gelen bir kartpostal, bir fotoğraf başına bir şey gelmesin diye özenle saklanırdı. Peki bu denli kıymetli bir şeyin arkasına neden sürekli sakın unutmayın, yırtıp atmayın notları düşülüyordu? İletişim imkanlarının bu kadar fazla olmadığı yıllarda belki de gözden ırak olan gönülden de ırak olur diye düşünüp unutulma korkusu dile getiriliyordu. Fotoğraf kimi zaman vesikalık, kimi zaman uzaklarda yaşanılan hayatı arka planda gösteren, iş yerinden, yurttan ya da her gün geçip gidilen sokaklardan enstantaneler barındırıyordu. Kartpostallar da aynı şekilde o şehrin en güzel yerlerinden manzaraların olduğu ve gönderen kişiye bir nevi "bak ben burada yaşıyorum" deme hakkı tanıyan objelere dönüyordu. Uzakları yakın etmenin en kısa yollarından biri hiç şüphesiz görselin gücünden yararlanmaktı. Gönderenler de alanlar da öyle yapıyordu. Fotoğraf ve kartpostallar gönderen ve alıcı arasında yalnızca ikisinin bildiği bir dilde bağ kurmaya yarayan hususi bir imgeye dönüyordu. Bunu ilk kez yapan bu insanlar mıydı? Orta Çağ Avrupa'sında kraliyet mensuplarının ve soylu ailelerinin dönemin ünlü ressamlarına portrelerini çizdirip yaşadıkları mekanlara astırmaları ve birbirlerine hediye etmeleri ve hatta daha geriye gidecek olursak binlerce yıl önce yapılıp eski medeniyetlerin başkentlerinde en yüksek tepelere dikilen kral heykelleri ve firavin lahütlerine çizilen resimler de hatırlanma ve unutulmama içgüdüsünün insanoğlunun hayatındaki yansımalarından sayılır. John Berger Görme Biçimleri muhteşem kitabında şöyle söylüyor. Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Ne var ki bir başka anlamda da görme sözcüklerden de önce gelmiştir. Bizi çevreleyen dünyada kendi yerimizi önce görerek buluruz. Bu dünyayı sözcüklerle anlatırız ama sözcükler dünyayla çevrelenmiş olmamızı hiçbir zaman değiştiremez. Dedem dört çocuk sahibi bir babayken 1972'de ailesini bırakıp Almanya'ya tek başına işçi olarak gitmiş. Tabii o zamanlar şimdiki gibi sık gelip gitmek yok. Ailesi dedeme hatıra olsun diye hep beraber bir fotoğraf çektirip Almanya'ya göndermiş. Orada özledikçe baksın diye. Dedem fotoğrafta bir tek kendinin eksik olmasına üzülmüş olacak ki orada bir fotoğrafçının kapısını çalmış. Kendi vesikalık fotoğrafına bir ceket ve kravat ekletip kendisini anneciği ve babacığının tam ortasına ve hemen eşinin yanı başına ekletmiş. Böylece de aile tamamlanmış. Melike. Melike'nin dedesi hangi içgüdüyle bu fotoğrafın peşine düşmüş ve kendini fotoğrafın içerisine sonradan eklettirmek için 50 yıl öncesinin Photoshop tekniklerini kullanmıştı acaba? Ailesinden fiziki olarak uzak olmanın yanında fotoğrafta dahi onların aralarında yer alamamak mı ağır gelmişti ona? Yoksa kendi suretini onların yanına ekleterek eski günlere dalıp gitmeye yarayacak bir imgenin mi peşine düşmüştü? Hayalindeki yakınlık yetmemişti belli ki. İlla bir fotoğrafın içerisinde yan yana olmak istemiş, bir fotoğrafçının yardımıyla o kareye girmeyi başarmıştı. Ona bunu yaptıran şey muhtemelen unutulma korkusuydu. Baktıkça hatırlamak için değil, hatırladıkça her an bakmak için gönderiyoruz. Sakın bizi unutmayasın, bu resmimiz sana hatıra kalsın. Küçücük yavrular nasıl dayansın, bizim yüreğimiz taş mı, demir mi? Türkiye'den Almanya'ya 1972. ...1972 yılında Almanya'da Türkiye'ye gönderilen bu fotoğrafın arkasında işte tam olarak yukarıdaki cümleler yazıyordu. Endişeli ve mahzun bakışların birbirine karıştığı bir suretti. Uzaklarda ekmek parası peşinde koşan evin babasına gönderiliyordu. Eşini ve çocuklarını her an hatırlaması ve hatırladıkça da fotoğrafa bakması isteniyordu. Sakın bizi unutmayasın cümlesi öylesine söylenmiş bir cümleden öte o mahzun bakışların tamamlayıcısıydı. Unutulma korkusunun ifadesiydi ve okuyanı olduğu yere çivileyen bizim yüreğimiz taş mı demir mi cümlesi vardı. Yazan kişi evin babasının gurbette zor şartlarda çalışıyor olmasını, bu cümleleri okuduktan sonra gurbetin ona iki kat daha ağır geleceğini bildiği halde yine de unutulmamak adına böyle demir gibi sözcüklerden oluşan bir yazı yazmayı tercih etmişti. Belli ki unutulma korkusu her şeyin önünde geliyordu. Giden içinde, kalan içinde değişmeyen tek şey belki de unutulmama ve hep hatırlanma arzusuydu. Fotoğraflar, kartpostallar ve onların arkasına düşülen ufacık notlar bir dönemin sosyolojisine de ışık tutuyor. Kim bilir uzakta olmanın ve unutulma duygusunun dışa vurumu olarak nice şarkılar, türküler, şiirler yazıldı gurbette. Hala da yazılıyor, yazılacak. Mektuplar daha içli kelimelerin taşıyıcısı oldu. Uzayıp giden tren yollarına baktıkça içerilerden derin bir of çekmelerinin nedeni de işte bu duygunun omuzlarında oluşturduğu ağır yüktü belki de. Sahi, kim başlatmıştı bu geleneği? İlk kim söylemişti? İlk kim yazmıştı fotoğrafın arkasına o sihirli sözcükleri? Ne diyordu hani? Kendim uzaktayım, hayalim yakın. Resmimi saklayın, atmayın sakın. Cismim uzak ise, hayalim yakın. Resmime baktıkça ağlama sakın. Evet sevgili dinleyiciler, Ankara'dan 11. Perondan selamlıyoruz sizleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınında. Uzun bir metinle selamladık sizleri. Bugün sevgili dinleyiciler, programa çok değerli katkılarda bulunan Eda Kotanoğlu tam karşımızda değil. Ufak bir rahatsızlığın ardından raporlu, izinli, ona geçmiş olsun dileklerimizi, sevgilerimizi iletelim programın başında. Karşımda sevgili Özkan Pekesen var ve yine ana kumandada sevgili Recep Özden var. Biz sizinle bu metni canlı yayında, canlı olarak okuyarak paylaşırken müzikleri, inişleri, çıkışları yine başarıyla yapan sevgili Recep Özden'di. Sevgili Özkan Pekesen var dedim. Artık tanıyorsunuz, biliyorsunuz mikrofonun başında da programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem varım. Özkan bugün biraz sakin gideceğiz, stüdyoda beraberiz. Bir telefon bağlantımız yok. Her programda biliyorsun farklı bağlantılar yaptık. Sevgili Eda da karşımızda yok. Ama Recep Özden var. Ve bol bol dakikalarımız var. Muhtemelen senin seçtiğin bütün şarkıları, türküleri yayınlayacağız. Konu başlıklarına değinebileceğiz. Ama dilersen onun öncesinde sen yine bir merhaba de. Ardından bir türküyle girelim.
O zaman Güler Duman'ın güzel bir türküsüyle girelim. Türkülerle gömün bindesin. Daha sonra üzerine konuşalım.
Evet, bütün bu yazılanları da biraz o gurbeti, sılayı, özlemeyi, unutulmayı, hatırlanmayı, hatırlanmamayı, terk etmeyi, terk edip geri dönmeyi, haksızlık yapmayı hepsini anlatıyor belki.
Ve şunu da unutmayalım tabii, biraz önce okuduğun şeylerde, metinlerde işte bir fotoğrafa atıf yapılan, işte arkasına yazılan notlar. O zaman işte karşılıklı bir şekilde insanların birbirini kendini ifade etmesi için çok da duygusal bulduğumuz konular, işte büyük önemli insanların kendi resimlerini yaptırmaları gibi çok önemli şeylerden bahsettin. Onlardan da biraz kısaca bir şeyler konuşalım isterim müzikten
tamam,
sonra.
Tamam. Güler Duman'ı sevgili Recep Özden fonda yavaş yavaş verdi.
Türkülerle gömün beni, bir gün mutlak öleceğim. Türkülerle gömün beni, size veda edeceğim. Türkülerle gömün beni, size veda edeceğim. Türkülerle gömün beni. Sazımı asın duvara, yalnız kalsın bahtı kara. Vasiyetim tüm dostlara, türkülerle gömün beni. Derdi yoklar diye diye niye doğdum bilmem niye, götürün doğduğum köye türkülerle gömün beni. Derdi yoklar diye diye niye doğdum bilmem niye, götürün doğduğum köye türkülerle gömün.
Evet Özkan, türküyü dinliyoruz. Türküde ben küçük bir not aldım. Diyor ki götürün doğduğu köye, götürün doğduğum köye türkülerle gömün beni diyor. Biz burada yaklaşık 15 haftadır farklı başlıkları da hep konuşuyoruz. Geçtiğimiz programlarda da bu konuları da öne çıkardık biliyorsun. Yurt dışına giden bütün insanlarımız, Allah gecinden versin ama öldüklerinde mutlaka yine doğdukları topraklarda gömülmeyi istiyorlar. Hatta onca yokluğun, onca bilinmezliğin arasında ilk organize oldukları konulardan biri, bir, işte dini vecibelerini yerine getirebilmek için onu organize ediyorlar. İki, ölülerini bir şekilde ülkeye ulaştırabilmek için kendi aralarında bir dayanışma, bir fon bile oluşturuyorlar. Çünkü insan gerçekten de doğduğu topraklarda sonsuzluğa gitmek istiyor, Türkiye'de.
Şimdi meseleyi çok farklı bir yerden de bile alsak değişen hiçbir şey olmuyor. Bu şuna benziyor. Yani beslenme uzmanları bile şunu söylüyorlar. Diyorlar ki eğer siz kendi doğduğunuz, büyüdüğünüz yerdeki besinlerle, yani kendi coğrafyanızda beslenirseniz vücudunuz sağlıklı oluyor. Farklı coğrafyalara gidip o coğrafyaların orada doğmuş bir insan olarak başka bir yere gittiğin zaman bile bütün şeyiniz, vücut
metabolizmanız dengeleniyor. Çok önemli bir şey söylüyorsun.
Şimdi bu sadece meselenin bu tarafını bile düşünsek gerçekten insanın vatanına yani toprağıyla ne kadar büyük bir bağlantısını, yani fizyolojik olarak bile bir gerçeklik var ortada. Ki bu duygusal yanı o kadar çok insandan duyduk ki, hatta şu bile oluyor mesela, biz Türkiye'de ülkemizde yaşıyoruz, diyelim ki Ankara'da ikamet ediyoruz ama İstanbul'a gidiyoruz, Ankara'ya karşı bile inanılmaz bir özlem oluyor insanın.
Ne güzel dedin, değil mi?
Şimdi ben eğer
toprak çekti diyorlar hani hastaların
mesela, bu bana çok olmuştu. Futbol oynadığım dönemde işte ailemden uzun süre uzakta kalıyordum. Aile bir yana, bir de işte Ankara'nın sokakları, işte parkları, caddeleri hep burnumda tüterdi. Bir de şeyi düşünelim.
Yani insanın yalnızca sevdiği burnunda tütmüyor değil mi? Şehirler,
kesinlikle
yaşadığı
öyle.
Mekanlar
kesinlikle
da burnunda
öyle. Tütebilir. Şöyle de özetlenebilir. Gerçekten mutlu olduğunuz yerler var. Mesela kendinizi mutlu adettiğiniz bazı zamanlar.
Mutlu olduğunuz yerler, kişiler var.
Kişiler var, bazı anlar var. Ve o mutluluğun gerçekleştiği mekanlar sizin için özel hale geliyor.
Peki Özkan, mutlu olduğunuz yerler ve kişiler varsa, mutlu olduğunuz yerlerde ve kişilerin yanında neden bazı insanlar mutsuzluk üretmeyi yeğliyorlar?
Bu çok ciddi bir soru.
Bu belki başka bir başlık.
Bence şeyle alakalı, bu biraz bakış açısıyla alakalı.
Yani şuraya getirmek istiyorum. Bak, insanlar somut meseleler yaşadıklarında, ekmek parası için bilmem kaç bin kilometre ötelere gittiklerinde, evlatlarından, analarından, babalarından, karılarından, kocalarından ayrı düştüklerinde böyle şımarıklık yapma lüksleri olmuyor birçok insan.
Şimdi bence
bunu insanın sürekli zihninde tekrarlaması lazım.
Kesinlikle. Ve Almanya'ya giden gurbetçilerimiz hani gerçekten yaşamın tam da ortasına düşüyor. Yani hani o bahsettiğimiz o entegrasyon dönemindeki zorluklar, işte bir işçinin bir fabrikaya gittiği zaman o bant sistemini görüp bir anda şaşırması gibi. Yani dünya bizim öyle düşündüğümüz kadar da masum bir yer değil.
Hiç masum bir yer değil.
Bu orada çok net görülüyor. Yani eğer hayat kazanılması gerekiyorsa, bir ekmek parasına bir ihtiyaç varsa, çocuklar varsa, çocukların okula gitmesi gibi durumlar varsa, ki var, böyle bir dünyada var. Bunun bir faturası var. O faturanın ciddi anlamda bir de ülkenin dışında ödendiği bir yaşam standartına ulaşmak için çok ciddi bir çaba var.
Dilini bilmediğin, dinini bilmediğin, yani, kültürünü bilmediğin, örfünü bilmediğin, değil mi?
Elbette. Biraz sonra onunla ilgili de birkaç not aldım. Onu da konuşuruz. Yani siz kendi hayatınızı burada algılamakta zorlanırken, bunun için eğitim, insanın bir eğitimi lazım. Uzun süre, yani insanın kendini tanıması ciddi bir macera. Belki de bir 20'li yaşlarda, 25'li yaşlarda henüz tam bir de olgunlaşmamışken, bu işin psikolojik durumu da var. Oraya gittiğiniz zaman ülkeyle ilgili hasretiniz, işte gerçekten yanınızdaki insanların ne kadar kıymetli olduğunu, işte anne ya da baba olur ya da akraba olur.
Eş olur değil mi?
Ya da çok iyi bir arkadaşınız olur, işte burnunuzda tutar. Biraz önce hani demiştim ya şu fotoğraflardan, resimlerden biraz bahsedelim diye. Yani o zaman işte internet falan yok. Tabii ki insanların bir iletişim şeyi var. Mesela mektupları hiç unutmuyorum ben. Düşünsene abi, yani bir insanın
arşivci bey adam olarak senin de bir ton mektubun duruyordur evde, yani benim de öyle.
Görsen inanamazsın.
Ama birçok insan da diyor ki ya ne gerek var, bu çöpleri at. Ya ben ya onlar bizim yaşanmışlarımız.
Gerçekten çok şaşırıyorum. Yani şey var, orada bir ifade var. O ifade benim için o kadar önemli ki. Yani biz 20'li yaşlarda imişiz. Ve bir şekilde bir arkadaşlığımız, dostluğumuz varmış. O zamanki eğitimimizde, öğretimimizde, hayata bakışımızda bir metin oluşturmaya çalışmışız. Sen hep bana söylersin ya, yazı yazmak hakikaten zorlu bir süreçtir. Ve nevrotik de bir durumdur
tabii,
dersin.
Tabii.
Şimdi insanların psikolojik durumunu, bugünkü olanaklar olmadığı için oturup herkes bir yazar gibi sanki, tabii ki aynı değil de, kendi duygularını ifade etmek için bir kağıdı arkalı önlü ve o çok değişik birisin, o yazı şeylerini, karakterlerini oturup yazıyor. Ve orada gerçekten sürekli bir şey vardır. Yani kim kime mektup yazarsa yazsın, temel olgu sevgidir. İşte beni unutmayın. İşte biraz önce bahsettiğin o resimlerdeki yerleştirilme biçimi. Buradan şunu da anlıyoruz. İnsan nerelere giderse gitsin. Kendi bulunduğu coğrafyada da gurbette olabilir.
Elbette. Evinde de gurbette olabilir. Kendini ifade edemiyorsa en sevdiğinin yanında da gurbette de olabilir.
İşte asıl olan insanların kendini birbirine ifade edebilmesi. İşte dediğimiz gibi hep burada zaten konumuz bu. Eğer siz Almanya'da, Hollanda'da ya da dünyanın bambaşka bir yerindeyseniz bu duygular o kadar yoğun yaşıyor olmalısınız ki, işte Gökhan'ın buradan sevgiyle analım, ona selamlar, saygılar. Diaspora Türk'te paylaştığı şeylerin zaten bütün temelini bu oluşturuyor. Şeyler var işte, o Almanya'ya
insan hikayeleri, o insan, kırılganlıklar.
Aynen, o fotoğraflara baktığı zaman insan bir anda fotoğrafın içine giriyorsunuz zaten. Tabii. Mesela ben gerçekten duygulanıyorum.
Yani sen zaten çok duygulu bir adamsın. Ben senin yanında daha katı bir adam oluyorum. O yüzden seni daha çok seviyorum.
Estağfurullah. Sen de duygusal olmazsan o güzel yazılar çıkmaz daha.
Bir ama öyle demiyorlar Özkan. Katı bir adamsın diyorlar bana.
Belki de öyledir diyeyim madem öyle. Şey var yani, o
bir işin çıkması için bazen katı olmak gerekir. Bir evin çarkının dönmesi için birinin katı olması gerekir. Bunu idrak etmesi lazım toplumun.
Aynen, bu gereklilikler zaten bambaşka bir konu. Değil dediğim mi? Gibi şey, aslında biz Almanya'ya da çok...
Biz şurada yayın saatini geciktirirsek bizim üstümüzdeki birim müdürleri hesap sorarlar. Bu katılık değildir.
Çok da haklı olarak sorarlar.
Değil mi? Buraya yani, ayrılmış, tahsis edilmiş zaman diliminin içini dolu dolu doldurman
tabii
gerekiyor.
Tabii insanların sorumluluk duygusu var, içini doldurması var, bir sürü bir şey var. Şeyde de bu, özellikle bir de bahsettiğimiz gurbet denilen yerde de, yani Almanya olsun, Hollanda olsun, bambaşka bir kültürde de buna çok ciddi bir şey var. Bir prensip meselesi bu. Tabii. Daha önce bahsettiğimiz tabii gibi. Eğer bu prensiplere yeterince vakıf değilseniz zaten bir uyum sorunu yaşarken bir de o size dikte gibi gelecektir ki mesele bambaşka bir yere doğru gider.
Şimdi o zaman bir müzik arası verelim ama tamam. Senin sözünün başında vurguladığın yere de dair birkaç cümle edeyim ve senin de cevabını alayım istiyorum. Hakikaten insanlarımız mektup yazarlardı. Şimdi artık ne yapıyoruz? WhatsApp'tan selam, iyi misin, geldin, gittin ya da işte Facebook'tan, Messenger'dan matbu metinler paylaşılıyor. Birileri 13-15 yaşındaki ergenler bir takım cümleleri alıyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar. İnsanlar duygularını onların ifade ettiğini sanıp onları paylaşıyorlar. Şuraya getireceğim sözü. Biz duygularını aslında gittikçe daha az ifade eden bir dünya ve toplum oldukça o duygular da belki azalıyor. Yani o mektup yazan insanlar, seni özledim, iki gözüm, işte bana bak, bu resmim hatıra olsun diyen insanlar sokakta yürürken de daha özenliydiler. Trafikte araba kullanırken de belki daha özenliydiler. Şimdi hayat hepimizin üzerinden silindir gibi geçiyor ama bunun da birazcık müsebbibi bizim dünyaya baktığımız yerin değişmesi değil mi diye sormak istiyorum sana.
Katılıyorum sana. Bir de şunu söylemek isterim. Mesela bu paylaşımlarda şöyle bir şey var. Bu beni ciddi anlamda yani kendi adıma söyleyebilirim. Bunu genelleme yapmak istemiyorum ama rahatsız ediyor. Şimdi o hani bir şey vardır ya, kalbin kadar temiz sayfa falan derler.
Evet.
Gerçekten o kadar da temizmiş ama bu bir klişe ama şimdi
çok güzel bir şey,
geriye dönüp baktığımızda o kadar da temizmiş. Şimdi ben şunu görüyorum. Hemen kısaca bağlayayım.
Bağla, hemen müzikler gene kalacak.
İnsanlar bir sürü bir şey söylüyor ama kendi cümlelerini kursalar çok daha iyi kendilerini ifade edecekler.
İşte bu ya. Yani eksik olsun cümlen, düşük olsun cümlen ama kendi cümlen olsun.
Problem değil. Onun üzerine tekrar mesela bizim seninle sürekli böyle bir muhabbetimiz var. Yani eğer bir düşüklük varsa karşılıklı bunu da tartışabiliriz.
Tabii ki.
Bu insanı iyi yönde götüren bir yol olabilir. Ben o yüzden bu ikili iletişimde şuna dikkat edilmesini çok isterdim. Bu mümkün olsa keşke. Biz kendi cümlelerimizle beslendiğimiz şeylerden yaptığımız sentezleri oluşturan cümleleri kurarsak daha da iyi olur.
Yani kendi cümlelerimizde kusurlar olsun. Sevgi de böyle bir şey. Hiç kimse mükemmel olanı seveceğim derdinde değil.
Elbette.
Biz sevdiklerimizi zaten o kusurlarıyla da seviyoruz. Onlar da bizi kusurlarımızla seviyor. Yani hiç kimse kusurlardan ari değil. Onlardan tamamen temiz değil, değil mi?
Katılıyorum. Bir şey var. Yani hani bir cümle vardır ya. Bak ben yapmayalım dedim ama yapmak zorunda kalıyorum. Hı. Çünkü çok etkilidir. Yani sevmek de başlıyor şey değil mi?
Evet.
Şiiri de
Sait Faik'i de analım değil mi? Dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Kıraç sırada sevgili dinleyicilerimiz. 11. perondasınız. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayındayız. Kıraç Gurbet Yolu diyor. Bize maille ulaşmak isterseniz 11. peron yazıyla. 11. peron bildiğiniz Türkçe harflerle 11. peron @trt.net.tr. Et yerine ya da kuyruklu A'da kullanabilirsiniz. Sevgili Eda hasta olduğu için maillerinize bakamadı. Önümüzdeki haftadan itibaren o posta kutusunu doldurduğunuz maillerden de sizlerle bazı alıntıları paylaşacağız elbette. Mezik eline değmişelim gençliğime yazık sılana yar ağlar günü güne bağlar aramızda karlı dumanlı dağlar gelmedi gitti bu yıl ilkbahar aramızda karlı dumanlı dağlar Evet sevgili dinleyiciler, Kıraç söylüyor aramızda karlı dumanlı dağlar. Bu dağ metaforu da zaten gurbette, hasrette değil mi? Çok eskilere kadar gider, bizim halk türkülerimize kadar gider. Karacaoğlanlara, Dadaloğullarına kadar gider.
Değişmeyen bir temadır işte yine gurbet söz konusu olduğu zaman edebiyatçılarımızdan da bahsetmişti. Yol, dağ, tren, kuş işte gibi... Birçok kavramı çok farklı anlamlandırıyorlar.
Semboller, yani. Metaforlar.
Ve bu asla vazgeçilen bir şey değil. Çünkü dikkat edersen abi bütün bunlar zaten bizim ülkemizin şeyinde yani yapısında olan
köklerinde,
şeyler.
Köklerinde, naturasında.
Her yerde dağ var ama Anadolu'daki dağ bambaşka bir dağ. Tabii. Çünkü dağ bizim hani deriz ya orada bir köy var uzakta. Ama o köy,
gitmesek de görmesek de
o köy bizim,
o köy,
köyümüz.
Bizim köyümüz.
O dağda olduğu gibi yani.
Bu vatan da bizim vatanımız.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bir de şeyden bahsetmek isterim. İki kültür arasında ciddi farklar var. İşte bu fotoğraflar bilemiyorum. Avrupalı insan birbirleri arasında o dönem aynı duygusal yoğunlukta bu tür paylaşımlar yapıyor muydu? Bence vardı ama dediğim gibi bizimkinin şeyi çok farklı. İçeriği çok farklı. Çünkü kültür farklı. Birkaç program önce yine söylemiştim. Hani diyorum ki bazı dillerde bizim konuştuğumuz şeylerin karşılığı yok. Yani hakkını helal etin karşılığı yok.
Ne güzel dedin.
Anlatabiliyor muyum? Mesela ben seninle uzun süre görüşemiyorsam aramızda bir şeyler geçmişse ben sana şunu söyleyebiliyorum. Hakkını helal et. Ama bir İngiliz ya da bir Alman bunu söyleyebilir mi? Tam bilemiyorum. Dolayısıyla bu resimlerdeki ifadeler de çok başka. Hemen onunla ilgili bir örnek vereyim. Mesela Almanca'da teşekkür ediyorum demek hayır istemem anlamına geliyormuş.
Nasıl?
Şimdi Almanca'da teşekkür ediyorum demek Hayır istemem anlamına geliyor. Yani bir kahve ister misiniz diye Almanca birisi size sorarsa bunu kabul etmek için danke değil de bitte, yani lütfen demeniz gerekiyor imiş. Dolayısıyla şimdi burada bu şeyi, içeriği bilmezseniz ya kahve içmekte bile ciddi anlamda.
Hadi bakalım, kültürler arası labirente girdik değil
şimdi
mi?
Şimdi bir de işin fabrika boyutunu ya da işte efendim bir apartmanda oturuyorsunuz, komşular arası ilişkili boyutunu ya da trafiktesiniz, trafik boyutunu. Gerçi trafik gibi şeyler biraz beynel şeylere ait
kaygılar. Kuralları daha belirli.
Ama mesela orada daha çabuk bir adaptasyon söz konusu olabilir ama insan ilişkileri hakikaten zor. Zaten bir ilk giden kuşağın ciddi sorunları var da ondan da bahsetmiştik. İkincisinde farklılaşıyor. Üçüncüsünde farklılaşıyor. Sadece şuradan bile hareketle bambaşka bir
demin verdiğin örnekle ilgili çok yıllar önce bir yaşanmışlığımı paylaşayım. Bir vesileyle böyle işte yurt dışında ciddi bir şirkette ciddi bir yönetici olan isimle oturuyoruz. Şey dedi, sizde hayır belki anlamına geliyor dedi. Bizde hayır hayırdır dedi. Batı kültüründe dedi. Ne diyorsun dedim. Hani ben de biraz bu konulara ilgiliyim. Yani bir evlat babasına şunu yapayım mı, anneciğim bunu yapayım mı dediğinde hayır derse baba ya da anne, ya ne olur ya bu sefer diyerek o hayırı çok rahat evet'e çevirebilir. Ama bizde bir hayır hayırdır. Şimdi burada da böyle bir misafirliğe gittiniz, bir şeyleri, çayı verdiler, ikinciyi ister misin diye sordular, teşekkür ederim dersen, peki o zaman deyip giderse ev sahibi, sen alınırsın. Ya ant verdim, bu çayı da içeceksin, hadi bakalım şu tabağı da ye diye. Ciddi manada böyle.
Bizde bunun esprileri var. Yani. Abi nereye gidiyorsunuz? Daha karpuz kesecektik gibi cümlelere kadar
var. Onda böyle hafif bir şey de var. Hani alaycılık da var.
Tabii kinaye var.
Kinaye de var.
Yani şeyi söylemeye çalışıyorum. Birbirine çok ciddi kültürler. Dolayısıyla hani uyum sağlamak öyle basit bir şey değil. Özellikle bu program sonrasında ben iyice konuya yoğunlaştığım için.
Tabii. Yani algıda daha, seçiciliğin de arttı.
Yani kendi kendime dedim ki TRT başka bir yerde, başka bir programda başka bir şekilde eğitmeye başladı bizi. Yani konuya daha da fazla. Yani vakıf eskiden belli bir ölçüdeydi
tabii.
Şimdi. Hani onu söylemek
tabii, öyle.
Ama
de,
şimdi
tabii.
Mesela işte Gökhan'ın paylaşımlarından olsun, yeniden kendimizi yenileyebilmek, burada daha rahat konuşabilmek.
Ama senin avantajın da şuydu ki dünya sinemasını, göç sinemasını ve göç müziklerini yıllardan beri spesifik olarak çalışıyor olmandı.
Çok teşekkür ederim. Bir de bu şununla alakalıydı. Şimdi bir eğer göç müziği dinlediğiniz zaman zaten yani bu müzik gerçekten bir ağıt diyorsunuz. Yani müziğin tınıları sizi alıp götürüyor. Ne oluyor diye düşünmenize gerek yok.
Fonda bu arada Recep yavaş yavaş müziği versin. Çünkü süreyi gene dolduruyoruz. Evet.
Düşündüğünüz zaman diyorsunuz ki burada bir sıkıntı var müzikte. Bir ağıt var, bir yakarış var, bir ağlayış var diye tahmin ediyorsunuz. Müziğin içine girdiğiniz zaman zaten karşınıza gurbet çıkıyor.
Evet, o zaman müzik yükselsin. Biz de veda için tekrar karşınızda olalım. Kubat söylüyor. Ne söylüyor?
Gurbete giden döner mi dönmez mi diye uzun uzun.
Ne güzel değil mi? Gurbete giden döner mi dönmez mi? Bazen de şöyle derler, hani gidip de gelmemek, gelip de görmemek var. Dileyelim ki insanlar o gidip de gelme mutluluğunu yaşasınlar, gelip de görme mutluluğunu yaşasınlar ve gurbet için, ekmek parası için gidip gelmeleri anlıyorum ama fikirsizce gidip gelmelerin de içine girmesinler diyelim. 11. perona yine yanaştık. Bu haftalıkta bu kadar. Yine hiç kimseler olmasa bile yine şarkılarda eksiğimiz var. Hani çalamadıklarımız var. Ama bugünlük de bu haftalıkta bizden bu kadar olsun. Sevgili dinleyiciler, 11. peron @trt.net.tr maillerinizi, mektuplarınızı gönderebilirsiniz. Sevgili Eda'nın raporu bittiğinde, hastalığı bittiğinde hepsini tekrar gözden geçirecek. Ona buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz emekleri için. Sevgili Özkan Pekesen yine bu programda da çok değerli katkılarda bulundu. Sevgili Özkan, sana da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Zaman zaman kullandığımız metinlerde, alıntılarda Gökhan Duman'ın emekleri var.
Evet.
İlk programlarda stüdyodaydı. İlerleyen programlarda yine olacağından eminim ben.
İnşallah.
Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Ve 11. Peronundan bu haftalıkta yine dinleyicilerimize hoşça kalın diyelim. Sevgili dinleyiciler, TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınından 11. Peron'dan bu haftalıkta bu kadar. Ben Murat Örem, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem. Hepinize mutluluklar, güzellikler, az gurbetli günler diliyorum. Hoşça kalın.
On birinci peron.
Bu akşam trenine gidecek işçiler, akşam trenine gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, Kütahya'dan gelen...